Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugünkü konumuz Zafer Demirkol. Hemen yanında yapay zeka. Herkes için yapay zeka kitabının da yazarı. Hemen aslında buradayız ama ben onu tabii çok daha eskiden bir iş arkadaşı olarak da tanıyorum. Yani bizim meslektaş olarak tanıyorum. Birçok yayında çok değerli yazıları, çok değerli bilgileri, makaleleri olan birisi. Ama daha sonra bu yapay zeka konusuna geçince haliyle aslında daha güzel bir noktaya geçtin. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk.
İyisin umarım.
Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ ol, seni sormalı.
Çok teşekkürler. Habertürk'te konuştuk. Başka yerlerde de konuştuk ama burada da bu yapay zeka konusu bitmeyeceği için yine bir kere daha seninle karşı karşıya geldik. Ne diyorsun? Öncelikle aslında herkes için yapay zekadan başlayalım mı? Bu kitap aslında uzun süredir sen herkes için yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapıyorsun. Ve hatta okullarda daha gençler için de çocuklar için de bir şey vardı. Nedir
yani
o çalışmalarla geldiğimiz nokta?
Yani şöyle bir istiyorsan. Lütfen. Yani şöyle, aslında yazılım kökenliyim ben. Uzun yıllardır yazılım yapıyorum, biliyorsun.
Evet.
Ama işte yapay zekanın popülerleşmesiyle birlikte, daha doğrusu günümüz yapay zekasının oluşmaya başlamasıyla birlikte o konulara da eğildim. Onun teknolojisini de öğrenmeye başladım. Çünkü günümüz yapay zekası yazılımla, programlamayla çok iç içe. Dolayısıyla bana da çok uzak bir konu değildi. Ve son işte 10-12 yıldır falan da, yani aslında bu da yapay zekanın yükseliş zamanı. Yapay zeka konularıyla da ilgileniyorum ama yazılım işini ben 15 yaşından beri yapıyorum. Ondan önce çocuklar için kodlama kitabını yazmıştım. Daha doğrusu ondan öncesinde programlamaya ait, özellikle web programlamaya ait 11 tane falan kitap yayınlanmıştı.
Yani yayınlanmıştı. 11 tane.
Özellikle bilir okuyucularım, ASP.NET web programlamaya yönelik, C# ile.
Ha tabii, doğru. Evet. Pardon ya. Ben yani sanki bilmiyormuş gibi dinliyorum. İnanamıyorum kendime. Evet tabii ki. Herkesin bildiği, gerçekten çok popüler olan, dönem içinde çok popüler
yani
kitaplar.
Yani bir arada web programlama çok popülerdi. Ve ben de yazılı çalışmalarımı ona odakladım. Onunla ilgili kitaplar çıkardım. Özellikle ASP.NET teknolojilerine yönelik C#'la. Onunla ait 11 tane kitabım var. Sonrasında işte bu yazılım kodlamayı herkese öğretme misyonu, yani daha doğrusu çocukluktan başlayıp herkese yönelik öğretme çabalarım oldu. Daha sonra yapay zeka teknolojileri devreye girdi. Onu da şimdi derdim, herkese anlayabileceği bir şekilde, doğru bir şekilde, tekniklerini doğru anlatarak bu teknolojilere bir cazibe,
farkındalık
yani çok gençlerin doğru. Özellikle bunları fark edip oraya yönelmelerini teşvik etmek istiyorum açıkçası.
Evet.
Ve de günümüz yapay zekasının aslında ne olduğunu ve kirli bilgiyi de içinden atarak ne olduğunu en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum.
Şahane.
Yani bu kitap da aslında onun ürünü. Yani burada bir programsal yapılar yok ya da kodlama yok. Lise matematiğini bilen herkes bu kitaptan günümüz yapay zekası teknolojilerini farkındalık kazanabilir.
Ve yapay zekayı tanımak ve nasıl çalıştığını anlamak isteyenler için yegane kaynak.
Yani oradan kendine bir başlangıç noktası yapabilirse, oradan sonra da artık kodlama, işte diğer veri bilimi konularına geçerek kendini geliştirebilir.
Bu şimdi tabii Zafer sağ olsun mütevazilik yapıyor aslında. Yükseldiği zaman dedi, yani konular yükselirken değil ama aslında hep yükselmeden önce yapıyor bu yaptıklarını. Mesela çocuklar için kodlama meselesini yazdığı zamanlarda veya onunla ilgili uğraştığı zamanlarda herkesin böyle kodlama konuştuğu yıllardı ya, daha konuşulmaya başlandığı zamanlardı. Şimdi artık tabii başka, mesela yapay zekayı da gene herkes konuşmaya başlamadan önce LinkedIn'deki paylaşımlarını ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Böyle hani hem başkalarını da aslında teşvik edecek, bu konuya bakın gelin diye dikkat çekecek yerler, şeyler paylaşıyor.
Şöyle, çünkü aslında günümüz yapay zekası, altını hep ısrarla çiziyorum. Günümüz yapay zekası, geleceğin değil. Günümüz yapay zekası teknolojilerin esas kırılım yılları 2010 yılları aslına bakarsan. o yıllar ve ben de tam o yıllarda aslında bunlar... hani neler oluyor burada teknik anlamda, yani hangi algoritmalar var, nasıl çalışıyor'u incelemeye başladım. Tabii programsal olarak, teknik evet. olarak bahsediyorum.
Tabii ki.
Tam da aslında o 2010 yıllarında diyebiliriz benim çalışmalarım ve dolayısıyla ben öğrendiklerimde paylaşmaya çalıştım.
Evet.
Yani ben kronik bir öğrenciyim. Sürekli öğrenmek istiyorum. Ve hiçbir zaman da yani böyle hani çok uzmanım şöyleyim falan da
yok,
demiyorum.
Evet,
yani öğrendikçe de yeni, yani ne kadar bilmediğimi fark ediyorum. Çok klasik belki ama o zaman da yani bir şeyler, o bir çalışmalar var. Çok çarpıcı örnekler var. Uygulamalar çıkmaya başladı. Ben hep arka planını merak etmişimdir bu şeylerin. Acaba nasıl çalışıyor? Yani teknik anlamda, kod olarak. O zamanlardan başladı benim paylaşımlarım, çalışmalarım, onları öğrenmeye hevesim. Ki zaten 2010 yılında esas dünyada en azından büyük tek firmaların ya da bu konuda çalışma yapan firma kurumların evet. paylaşımları diyeyim. Belki onlar öncesinden
bravo, tamam.
yani belki ticari sır olarak kendilerine sakladığı bir takım şeyler olabilir çok öncesinde.
Mutlaka.
Ama bunların hani herkese açıldığı ve herkese open source edildiği zamanlardan başlayarak ben de öğrendiklerimi dilim döndüğünce öğrendiğim şekilde paylaşmaya başladım. Doğru yani dediğin aslında
süper,
doğru.
Süper evet tabii ya ben de o yüzden dedim özellikle vurgulayayım. Peki o zaman şunu söyleyeyim, çünkü günümüz yapay zekası 2010'lar dedin. Ben şöyle sorsam o zaman soruyu. Hı-hı. Bugünlerde tabii ChatGPT böyle çok konuşuluyor ama oraya Hı-hı. gelmeden önce Deep Blue vardı mesela, işte Kasparov'la maç yaptığı için hani bütün dünyanın dikkatini çeken o zamanlar. Ve işte Kasparov da yenildiği için de daha da böyle bir konuşulmuştu, etmişti. Oradan o günkü yapay zekayla günümüz yapay zekasını karşılaştırdığın zaman nasıl bir farklılık görüyorsun? Nereye gidiyoruz?
Çok radikal bir farklılık var. Özellikle iyi, güzel bir örnek seçtim. Yani Deep Blue örneği güzel bir örnek.
Süper.
Deep Blue rule based dediğimiz, yani kural tabanlı bir algoritma ile çalışan yapıydı. Daha doğrusu bir aslında bilgisayar programıydı diyelim.
Tamam.
Günümüz anlamındaki bir yapay zeka modellemesi değildi.
Değil diyorsun.
Veriye dayalı modelleme ile geliştirilmemiş. Tabii ki veriler kullanılmıştı ama evet. günümüz anlamındaki veriden oluşan bir modelleme ile çalışmıyordu.
Bugün büyük veri diyelim hadi ona. Ha, değil
aynen.
mi? Tamam.
Yani veya yapılandırılmamış veri diyebiliriz.
Güzel.
O zaten büyük verinin en büyük kısmını oluşturuyor. O daha çok kural tabanlı bir sistemdi. Yani hamleleri işte programlamaya göre ya şuysa böyle yap, buysa böyle yap tarzında bir altyapıya sahipti. Halbuki buna daha da senin şeyin örneğini geliştireyim biraz. Go oyunu vardır.
Evet aynen. Yani Google'un da sonra karşılaştığı.
Evet, Google'un bir çalışma ekibi tarafından yine bir yapay zeka modeli geliştirildi ki ben Go oyunu çok iyi bilmiyorum ama bilenler şunu anlatıyorlar. Kitabımda da bahsettim. Satrançtan çok daha zor bir
evet,
oyun.
Olasılığı çok daha.
Hatta insani sezgilere de dayanan yapılar güzel. Olduğu söyleniyor. Ama şu kesin, satrançtan çok daha varyasyonlu bir oyun. Bir Google bir çalışma grubu oluşturdu. Bu Go oyununun master diyorlar onlar. Hani
aynen öyle.
Ustalarını yenmeye yönelik. Bu çalışma grubu AlphaGo diye geçiyor.
AlphaGo,
İşte
bravo.
Aslında evet. bu yapay zekanın yükseliş, yani mihenk noktalarından biridir.
Orası
AlphaGo'nun birazdan anlatacağım süreçle master'ı, dünyanın en büyük master'ını yenmesi. Önce Avrupa master'ını yendi.
Evet.
Ondan veriler elde etti. Tabii birazdan anlatacağım nasıl çalıştığını. Daha
tamam.
sonra da dünyanın en büyük master'ı, Güney Koreli bir master'ı, yani AlphaGo master'ını 5 maçta 4'ünü alarak yendi. Şimdi oradaki çalışma
prensibiyle
Deep Blue'nunki çok farklı. Deep Blue modeli Go oyunu yenmeye yetmezdi. Çünkü rule based bir sistemdi.
Tamam.
Ama AlphaGo'nun geliştirdiği modelleme veriye dayalı ve milyonlarca, milyarlarca veriyi alıp ona dayalı bir model geliştirerek ve anında tepki vererek, yani
çok iyi, evet,
şey tabii. yaparak master'ı yenebildi. Dolayısıyla tamam. ikisi arasında büyük fark var ve yapay zeka mihenk taşları arasında bu AlphaGo'nun o master yenmesi de vardır. Ve evet, aslında esas kırılımlarından biridir. Bir yani oradan budur. Sonra da diğer gelişmeler başlamıştır.
Çok yani. İyi evet. Yani bu aslında demek ki bir kere buraya geleceksek bu ikisinin arasındaki Kasparov'dan. Çünkü evet, hep aslında böyle bir şeylerden bahsediyoruz. Neden? Çünkü bunlar daha çok olasılığı gerektiren. Zannediyorum yani evet, oyunları bu kadar konuşuyor. Neden satranç oynuyor bir yapay zeka? Çünkü Kasparov zamanında ya da Deep Blue'nun o zamanlarında satranç böyle çok komik. Yani biz tabii Netflix'teki Queen's Gambit'i izledikten sonra biraz böyle herkes bir şey yaptı. Satranç falan filan bir an popüler oldu tekrar ama o zamanlar satranç çok popülerdi. Ve olasılık dediğin zaman satranç taşları hala yok, bile hala, grafik öyle, koysan öyle söylenir. Öyle, aynen, ama öyle. Go dediğin gibi bizim tarafta çok bilinmiyordu. Bilmiyorum, ama o yüzden evet, çok dediğin gibi çok daha fazla olasılık olan ve dediğin çok doğru. Benim de duyduğum oydu o zamanlar. Sezgilerin de girdi ve farklı danların da oldu. Dan evet, diyeyim hadi evet, ona master seviyelerinde. Çünkü o yendiği master'dan sonra şeyi hatırlıyorum ben. Bir yendiği bir master çok sonradan işte içine kapanıyor, çok morali bozuluyor falan ama sonra o da AlphaGo ekibine katılıyor. O evet, en üstteki master onlarla galiba bir nevi ya işte rezil etti bizi falan filan derken.
Avrupa Master'ı da olabilir.
Ha olabilir belki de
Avrupa
pardon doğru.
Avrupa Master'ını bu konuyla ilgili Netflix'te çok güzel bir belgesel var.
Aa çok iyi.
Deep Mind diye yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. AlphaGo'nun yapay zeka modelinin ismi o Deep Mind diye.
Doğru ben de çünkü Deep Blue derken şüphedeydim şimdi oldu.
Deep Mind. Tamam. O var Netflix'te ve orada harika anlatıyor ve bizde doğru bilinmiyor ama Uzak Doğu'da yani Güney Kore'de, Çin'de evet, vesairede, Asya ülkelerinde müthiş bir şey var. Yani orada anlatılıyor zaten canlı yayınlar yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor tabii bu arada. Hmm. Canlı yayınlar yapıyor ve resmen hani Dünya Kupası
finali
izler gibi çok insanlar güzel, böyle maçları izliyorlar. Tabii süreye bir hafta sanırım bir süreç içinde oynandı maçlar. Tam hatırlamıyorum ama büyük ya da 5 günlük. O süreç içinde bütün dünya kilitlenmiş ve maç esnasında yorumlar yani büyük ustaların yorumları oluyor işte hamleler hakkında. Yani canlı izledi bütün dünya ve kilitlenmiş evet, vaziyette. Tabii bizde kimsenin haberi olmadı ama tabii evet, çok büyük olaylar oldu o zaman. Yani şey anlamda olumlu anlamda
evet,
çok olumlu şeyler tepkiler geldi. Bu bir tabii umut şeydi yani yapay zeka çalışmaları benim de söylediğim gibi bir kırılma noktasıydı. Ondan sonra da zaten hızla gelişti modellemeler.
Peki o zaman şunu sorayım. Yani şimdi biz bu oyunlarda böyle bir yapay zekanın üstünlüğünü görüyoruz. İşte yani belli ki hangi oyunu koysak bir şekilde daha iyisini insandan çıkartıyor. Peki iş dünyası, yani işimize gelince, hayatımıza gelince bu nasıl olacak? Evet oyunu benden iyi oynuyor deyip kabulleneceğimiz noktalar olabilir ama kabullenemeyeceğimiz bir şey var mı? Yani bizim işimizi elimizden alabilir, alamaz veya işte daha çok işimize yarayabilir, işimizi geliştirebilir. Hı hı. Hangi taraftan bakmalı buna? Yani ya da gerçek anlamda nerede bize dokunacak bu işler?
Şimdi şu anda günümüzde tekrar altını çiziyorum. Günümüz yapay zekası bizim aracımız.
Evet.
Kullanıyoruz onu. Hı. Yani o güzel, demin söylediğin şeyler yani bizim evet hani bizde pek çok araç yani kullandığımız araç pek çok insanın işini elinden aldı.
Çok doğru. Evet.
Dolayısıyla şu anda hani tanımlanabilen, kağıda dökülebilen, her verileştirilebilen pek çok işin yerini doğru alacak yapay zeka ve alıyor da zaten.
Evet.
Dolayısıyla aslında burada endişelenecek bir şey de yok. Yani bu gayet bir teknolojinin gelişim süreci yani, ve orada yeni yeni araçlar bize sunuyor ve biz bu araçları kullanarak bambaşka yeni şeyler üretiyoruz veya teknoloji veya sanatı geliştiriyoruz. Yani evet, dolayısıyla şu var mesela işte benim mesleğim elimden alınacak mı? Evet yeni meslekler çıkacak bir sürü meslek ortadan kalkacak ama dünya ekonomik formuna göre mesela onların istatistiğine göre yok olacak mesleklerden daha fazlası yeni nesil mesleklere ihtiyaç duyulacak. Eleman duyulacak. Yani onu o becerilere sahip, o yetkinlik ve becerilere sahip insanlara ihtiyaç duyulacak. Çok dolayısıyla güzel, hani bizim burada bunun korkusunu yaşamak yerine o yeni oluşabilecek yetkinlik ve becerilere kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Benim çok de güzel, zaten yapmak istediğim o. Yani
o farkındalığı oluşturmak.
Yani biz bu işin hani romantik kısmını, romantizmini yapmayalım. Ya işte bizim elimiz yapay zeka işimizi elimizden alacak, robotlar dünyayı ele geçirecek demeyelim. Hayır, öyle bir şey yok. En azından günümüz yapay zekası, evet, için bu söz konusu.
Güzel. Gene 100-200 günümüz.
100-200 yıl sonra belki olacak. 100-200 yıl belki 500, yani bil onu,
evet,
yani bununla ilgili bir zaman vermek bilimsel değil.
Bilimsel, çok güzel. Bravo.
Yani
bravo.
Hani
tam da kelimesi bence.
İnsansı, evet, bir yapay zeka ile ne zaman karşı karşıya geleceğizin zamanını vermek bilimsel bir yaklaşım değil. Onun için bilemiyoruz şu anda.
Evet.
Şimdi Alan Turing'in çok güzel bir sözü vardır. Bu bilgisayar biliminin babası, evet, ve yapay zekanın da babası kabul edilir.
Doğru.
İngiliz matematikçi. Der ki, yani çok uzak geleceği göremeyiz. Ama görebildiğimiz gelecekte yapacağımız çok iş var, diyor.
Çok güzel.
Şimdi biz hani şunu görüyorum ki, hani bu konulara, işin romantik kısmına çok kafa yoruyoruz.
Gürültü yani, çok çıkıyor değil mi
çok
burada?
Çok çıkıyor. Yani gerek yok. Yani buna enerji harcamaya
yorumlaya
gerekiyor. Evet. Tamam, bu da hoş, naif falan. Hani konuşalım.
Tadında ama. Sonra, evet.
Tadında.
Evet.
Yani bunu bir popülizm ya da, evet, bir rating vesaire aracı getirmek adına yapmayalım ama.
Evet.
Çünkü bu zarar veriyor. Neye zarar veriyor? Bizzat iki tarafa da zarar veriyor.
Çok güzel.
Yani neye zarar veriyor? Bir kere bizzat yapay zeka teknolojilerine, evet, zarar veriyor. Çünkü siz bunları konuşarak, bu beklentileri yükselterek ne yapıyorsunuz? O teknolojiye olan beklentiyi çok üst düzeye çıkarıyorsunuz. Bu zamanında karşılanmadığı zaman da çöküş başlıyor. Şu anda aslında yapay zekada da bu evreye girmiş gibiyiz. Ben yıllardır buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Aa. Yani beklentileri yükseltmeyelim. Hani o, yani,
evet,
dikkat ederseniz de bunları yapan, yani konuşanlar da belki iyi niyetle, belki bilemiyorum, teknik olmayan tandanslı insanlar.
Evet.
Dolayısıyla orada hani şunu demem gerekiyor. Yani nasıl siz bir ilaç tavsiyesini doktor olmayan birisinden
istemezsiniz.
İstemeyin yani.
Bilgisayar değil, çok doğru.
Bence çok istemeyin. Evet, evet. Yani elbette size ilaç...
Google'a yazmayın mesela.
Yani yazmayın yani. Evet, yani. Çünkü o ilaç, yani bence de itibar etmeyin. Yani,
evet,
iyi niyetle yapıyordur belki eşiniz, dostunuz onu hakikaten.
Doğru.
Ama bence itibar etmeyin. Doktordan, yani işin eğitimini. Şimdi bunu da bu çok konularda iyi. Da teknik olarak hani... uğraşmamış, işin mutfağında olmamış kişilerin dışındaki söylemleri iki kere düşünmek lazım.
Evet. Şimdi sen böyle söylerken aklıma şu geldi. Depremle ilgili bir, daha önce İstanbul'daki deprem sonrası teknolojik tarafta bir çöküntü yaşanmıştı. Telefon hatları falan hiçbir şey çalışmamıştı. Ben de bir programa davet edilmiştim. Haber Global'de. Tabii ben depremle ilgili biri değilim. Ben işin teknolojik tarafıyla ilgili oradaydım ama yanımda hep deprem profesörleri falan. Yayın öncesi sonrası konuşurken şuna geldik. Ne zaman deprem olsa hemen şeyler aranıyor. O deprem profesörleri hemen aranıyor. İşte hemen yayına katılsın, anlatsın, etsin falan filan. Çünkü o an popüler yani.
Evet,
sonundaki,
evet,
birkaç gün popüler. İşte yani ondan sonra etkisi unutulunca bir daha da deprem meprem yok hayatında zaten. Evet. Yani sanki bir daha sallanmıyor. Ne zamansa Allah hemen depremciyi ara falan. Şimdi aslında hani... Orada da ne yapıyorsun? Hemen o günlerde Google'daki deprem search aramaları inanılmaz artıyor.
Evet,
bütün arama,
evet,
motorlarında. Yani oradan bulduğunla o işte ya fısıltı gazetesi
ama
veriyor,
ne kadar
bir şey
bilgi kirliliği oluyor.
Tam
değil
olarak
mi?
Çöp oluyor gerçekten.
Evet.
Yani,
evet,
işte öyleymiş, böyleymiş, evet, şöyleymiş falan filan gidiyor. Evet. Yani aslında her şeyde dediğin gibi çok doğru, o yüzden söylediğin. İlaçta da öyle yapmayacağın gibi bu yapay zekada da teknik meselelerde gerçekten o kişileri,
evet,
zamanında dinlemek,
yani,
bu konuda farkındalığı oluşturacak adımları atman.
Teknik
özellikle
konularda
gençsen,
çalışmış, ya yani işin mutfağında olmuş olmak lazım ki,
evet,
gerçekten teknolojiyi bilen kişi o oluyor. İki türlü zarar veriyor dedim. Bir, bizzati o teknolojinin kendisi sadece yapay zekada yaşanmadı. Bu geçmişte.
Değil mi? Tabii.
Web teknolojilerinde de yaşandı. Web 2 balonu vardır mesela.
Evet,
hatırlıyor,
evet,
musun?
Bravo. Doğru, doğru.
Şu an yapmak istediğimiz işleri biz
çok güzel.
Evet. Yıllar önce, bu 90'lı yılların sonunda falan, hatta 90'lı yıllarda falan yapmak istedik. İşte,
evet,
canlı yayın yapmak istedik, online alışveriş yapmak. Yani şu an ne yapmak istiyorsak o an yapmak istedik.
Evet.
Ve bu da körüklendi. Bütün global yani şeyler tarafından bu konuyla ilgili, yani teşvik edildi.
Doğru.
Hype deniyor buna. Yani,
evet,
hype, abartı.
Evet.
Fakat teknolojik altyapı buna hazır değildi.
Değildi.
Ya henüz değildi.
Evet.
İnsanların,
evet,
beklentisi çok yükseltildi. Yani insanlar şu an yapmak istediği gibi bankasına hesap açıp kapayıp gönderip işte güvenlik çok üst düzeyde olup mesela ya da güzel. Canlı yayın yapmak istediler, olmadı, takıldı, şu oldu, bu evet. oldu ve dediler ki aa bu muymuş be, hep ya biz uzak duralım bundan.
Çok güzel, evet.
Öyle değil mi?
Bravo,
öyle
çok doğru. Tabii tabii, net olarak
yani
bu ya.
Biz yaşadık bunu. Evet, yani evet, yaş evet. itibarı belki bazı genç
tabii
arkadaşlar hatırlamayabilir ama biz bu webde yaşadık. Yakın zamandan örnek bir Metaverse.
Evet, inanılmazdım yani, bu kadar yakın,
ya
çok doğru.
Ben Metaverse'ün yani oluşturan, develop eden insanları takip ediyorum evet. Twitter'dan. Yani kendileri bizzat bu kadar ne olacağı konusunda bir fikri yokken, yani birden bir Metaverse'çiler tayfası türedi. Sadece güzel. Teknolojide de değil, yani Clubhouse ne oldu?
Evet.
Ya
evet.
yani böyle bir
nasıl bir fırtına değil mi bir anda ya, sonra birden yok.
Bana diyorlar ki niye Clubhouse'da yoksun? Çok basit bir sebebi var. Çünkü iPhone'um yoktu. O zaman Clubhouse şeydi.
Sadece mi? iPhone'daydı. Doğru.
iPhone
app'i vardı.
Ya çok basit yani. Bekleme listesi. Tavır almışlığım yoktu. Evet. Ama yani özellikle de üye olmak istemiyordum. Yani çünkü ne çok olduğunu iyi. Anlamaya çalışıyorum. Nedir bu ya? Bir fırtına var falan.
Evet.
Aynı şey Metaverse. Ne oldu Metaverse bilmiyorum şu an. Hani ya yani hala tabii çalışma devam. Evet. Kendi ritmi. Zaten Metaverse evet. önce de vardı.
Evet. Sanki yani, yok değil mi? Evet.
Kendi
hiç yokmuş gibi.
Bir an birden bir şey oldu falan. Böyle bir şimdi ChatGPT konusunda
en
da
en çok
aynı.
Konuşulan. Evet.
Yani şu aralar konuşuluyor.
Fırtına.
O da aslında kendi seyrinde giden. Öncesi versiyonları olan
evet.
Yine
ya GPT-3 mesela şu an işte 4'ü bekliyorlar.
Değil mi? Evet. 4. Bu evet. yeni bir versiyon. Harika bir versiyon. Çok şahane yeni. Hani olur ya bir işletim sistemi oluşu. Çok güzel özel. Öyle bir yani ama yani bunu alıp da bambaşka bir şeymiş gibi algılamamak lazım. Müsaade edersen şu şeyi
lütfen. Evet. Neden iki taraf? Evet.
Neden iki? Bizzat bu teknolojilerin, bu platform sadece teknoloji değil. Mesela Clubhouse örneğinde olduğu gibi de bir de çöküş yaşandı orada da şimdi.
Evet.
Bu teknoloji bazında bakarsak burada da beklentiyi bu kadar yükselince
çok güzel.
Ve karşılayamayınca yani bu beklentileri kim yükseltiyor? Demin söylediğim gibi teknik olmayan ama iyi kötü niyetle onu bilemem.
Evet, bravo.
Yani bilmediği için.
Küreselciler olsun, işte fütüristler
hani,
olsun.
Modaya,
evet, evet,
hani ben
evet.
de iki kelam söyleyeyim
evet.
tarzı.
Çok güzel.
İyi veya kötü niyet. Ben bunda bir tabii şey aramıyorum. Evet, yani evet. bir kötü niyet aramıyorum ama herkes hani bir söz söyleme ihtiyacı duyuyor orada. Dolayısıyla yanlış şeyler söylüyor bilmeyerek. Yani ben bunun kasten yapıldığını söylemiyorum.
Mutlaka.
Mesela evet, birazdan tabii. söyleyeceğim yanlış söylenen bir şeyleri. Hmm. Çok basit bir örneğini. Yanlış şeyler söylüyorlar ve beklenti çok yükseliyor. Sonra da diyor ki insana doğal olarak hani nerede?
Evet.
Hani bunu yapacaktı. Ya dur ama şimdi yapmayacak ki o. Ne zaman? Belki 200 yıl sonra.
Hadi bakalım o zaman da bırak o zaman ya. Diyor,
o zaman evet. bu mu? Aa bu mu? Bir şey
yaparsın. Balona yani. Döndük o zaman.
Şimdi, evet.
evet
yani dikkat et. Yapay zeka gelişimine şu anda bir yatay seyre doğru gitti. Bir 3 yıl öncesinin heyecanı var mı? Hala tabii popüler ama böyle o heyecan. Neden? Çünkü o kadar yükseltildi ki şey.
Evet.
Dolayısıyla orayı doğru bilen, yani şey anlamında oraya ne zarar veriyor? Bu sefer bu teknoloji bu muymuş? Ben buraya değil de başka alana yöneleyim diyor gençler mesela.
Evet.
Halbuki teknoloji o değildi zaten hiçbir zaman.
Çok güzel.
Size yanlış anlatıldı o. Teknoloji buydu. Gelin siz de bunu öğrenin lütfen demeye çalışıyorum ben. Yani o şeylere, o senaristlerin işi.
Evet.
O dizicilerin işi yani o yapay Hollywood veya bizim yerli
çok
diziciler güzel. Yazabilir ama bizim işimiz o değil. Bizim
sen belgesele bak yani.
Bizim işimiz bu insan, yani bu gençlere doğru bilgiyi vermek, doğru çok yönlendirmek, güzel. Beklentileri yükseltmek değil doğru teknolojilere yönlendirmek.
Evet.
Ben bunu amaçlıyorum. Ya bak o değil, sen başka bir şeyden bahsediyorsun. Günümüz yapay zekası o değil.
Evet.
O beklediğin, kafanda düşündüğün insansı yapay zeka değil. Günümüz yapay zekası budur'u anlatmaya çalışıyor.
Çok güzel.
Ha o olacak mı? Teknolojinin genel seyri içinde elbette
olur,
beklenen
evet,
bir şey.
Evet.
Ne zaman bilmiyoruz.
Evet.
Tarih veremeyiz, bilimsel olmaz.
Bilimsel olmaz, çok
İkinci
güzel.
İkinci zararı kime veriyor? Bizzati bu teknolojileri kullanacak olanlara, yani yine bize.
Bize.
Biz soğuyoruz. Evet. Diyoruz ki bu ise bu falan. Ya bir daha çok yanaşmamaya çalışıyoruz falan. Ne oluyor? Bir çöküş. Ama bunu mesela yapay zeka ilk defa yaşamıyor. Yazları kışları olmuş yapay zeka. Yani tarih boyunca.
Yani tabii tarih boyunca. Sanki biz çok yeni bir şey. Evet bravo.
Yeni bir şey değil. Daha önceki yapay zeka modellemeleri de hep böyle çok insanlar beklenti içine girmişler. Ama o beklenti mesela Gerçekleşmemiş ve bir kışa girmiş yapay zeka. Sonra birisi bir şey bulmuş. Aa, birden heyecan artmış. Tekrar o tam beklenti düşmüş. Böyle hep şeyler yaşıyor, evet. Dalgalanmalar.
Şimdi dalganın yukarıda olduğu zamanlardayız.
Evet. Umarım hani doğru anlatılır günümüz yapay zekası ve o dalgayı yükseğe doğru sadece Türkiye için değil, yani global anlamda, yani bu sadece Türkiye için bahsetmiyorum. Bütün dünyada bu böyle şu anda.
Yani o zaman bugün gençlerin yapay zeka ile ilgili, hatta soruyu biraz daha geriden alacağım. Kodlama ile ilgili, yazılımla ilgili, mesela çünkü konuşulan şeylerden bir tanesi de yazılıma gerek kalmaması, kodlamanın artık çocukların öğrenmesine gerek kalmaması ile ilgili bir şey söyleniyor. Nasıl ilerlemek lazım burada?
Sakın bunlara itibar etmesinler.
Tamam.
Yani şu an için en azından. Yani evet. Ben şeyi de savunuyorum mesela. Ben daha radikal bir şey söyleyeyim. 3-5 yıl içinde herkes her dili konuşacak ve anlayacak. Biz şimdi şey mi demeliyiz? Aman İngilizce öğrenmeyin mi diyeceğiz?
Ha, çok güzel. Evet.
Veya matematik öğrenmeyin mi diyeceğiz? Yani hayır. Elbette kodlama öğrenecekler. Elbette temel şeyleri öğrenmeleri lazım.
Evet.
Bakın şimdiki gerek ChatGPT olsun, gerek diğer başkası yapay olsun, zeka modellemeleri olsun. Hepsi supervised learning dediğimiz, yani denetimli öğrenme dediğimiz mevcut veriden öğrenen sistemler.
Çok güzel. Tamam.
Esas yapay zeka kırılımını ne zaman gerçekleştirecek biliyor musun? Buna tarif veremiyoruz işte.
İşte o yüzden veremiyoruz.
Ona
tamam,
o yüzden veremiyoruz.
Ben tamam.
Vermek
adı ne
de bilimsel.
Acaba?
Bu konuda yine onu köpürtenlerin verdiği tarihler vardır
var. Ama.
Bunların hiçbirine kulak asmayın.
Tamam.
Bu esas kırılımı ne zaman yaşayacak? Bunu ben söylemiyorum bu arada. Mesela
tamam,
günümüz yapay zekasının yaratıcıları söylüyor bunu. Ben demiyorum bunu sadece.
Tamam. Yani
ben katılıyorum bu görüşe. Yoksa benim görüşüm değil
tamam,
sadece. Mesela Metaverse yaratan kişinin söylediği, bizzatı o Facebook'un yapay zeka ekibinin başında o kişi. Metaverse'ün de başında şu anda ve diğer ilk bir computer vision günümüz anlamındaki modellemesini yapan kişi bu.
Oo.
Diyor ki ne zaman esas kırılımı yaşayacağız? Yapay zeka kendi başına öğrenmeye başladığı zaman. Bu şu anki teknolojiyle mümkün gözükmüyor. Şu anki teknolojiyle.
Ama geçmişe baksak bugün de mümkün gözükmüyor değil mi?
Tabii.
Güzel.
Günün birinde olacak mı bu? Bence olacak. Ama
evet,
bu
bence.
Bu da bir romantizm benim yaptığım.
Çok doğru, güzel.
Bilimsel bir şey değil şu söylediğim.
Evet.
Bence olacak. Çünkü bilimin gidişatına bakarsanız hep o yönde. Senin bravo söylediğin bunu da biz öngörebiliriz.
Evet.
Şu anda bilgisayarlar insanlardan daha iyi tanıyor bir nesneyi. İnsanın bir nesneye bakınca tanıma oranı %95'ler civarında. Bilgisayarın, yani yapay zekanın kaç biliyor musun? %98-99. Şu anda yapay zeka bizden daha iyi görüyor.
Çok iyi. Ama öğretirsen mi?
Tabii
işte,
öğretirsen.
Çok güzel. Evet. Bari ben de biliyorum aslında.
Beni,
ama
Zafer'i öğretirsen.
Evet. Benden daha iyi tanıyor.
Zafer'i öğretirsen
tamam,
senden daha iyi görüyor beni.
Çok iyi. Tamam, evet.
Ama Cem'i öğretirsen benden daha iyi görüyor seni.
Tamam.
Ama Ahmet'i öğretmemişsen hiçbir şey göremiyor.
Çok güzel.
Yani evet, dolayısıyla bize bağlılar hala.
Ben burada sözünü kestim. Tesla'nın bir şeyi var, bir videosu vardı, paylaşmıştım. İşte bütün kamyonlar, şunlar bunlar, her şeyi tanıyor. Sonra bir gün giderken işte karşısında bir tane fayton var.
Tabii.
Fayton düz mü gidiyor? İşte birisi mi var? Kamyon mu diye görmüşsün mutlaka. Yani tanımıyor işte. Yani ya, o yüzden aslında. Yani yok ki öyle bir şey.
Yapay zekası yapay dar zeka olarak geçiyor.
Çok güzel.
Bugün araba kullanabilen bir yapay zeka modeli motosiklet kullanamıyor.
Çok iyi. Bravo.
Ve evet, bunu ben söylemiyorum. Sebastian Thorne ilk otonom sürüşü yapan Stanford profesörü. İzlesinler videolarını. İşte teknik adamdır.
Çok iyi.
Yani
ya,
teknik adamları takip edin diyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bugün araba süren motosiklet süremiyor. Seni %99 isabetle tanıyabilen bir yapay zeka modellemesi sesini tanımıyor.
Çok
yani
iyi.
Anlatabildim mi? Dolayısıyla
güzel,
hepsi çünkü o eğitildiği veriyle ancak dar alanda çok iyi paslaşmalar yapıyor.
Çok iyi, evet.
Ama bir tık yani görüntüyü tanıyan ses tanımıyor işte.
Evet.
Araba kullanabilen motosiklet kullanamıyor veya başka bir şey çay yapamıyor.
Çok güzel.
Go oyununun yapay zeka modeli Dama'da yenilir.
Aa çok güzel. Bravo. Tamam. Evet.
Bunlar çünkü bu oyunu Melis'iyle eğitilmiştir evet. O. Yani dama oynayamaz. Evet. Bırak yenilmeyi. O hamle yapamaz yani.
Çok iyi.
Dolayısıyla şu an bizim ne öğretirsek onda harika işler çıkaran modellemelerdir günümüz güzel. Yapay zekası.
Tamam.
Günümüz yapay zekası. Gelecekte nasıl evrilecek? Ne nereye zaman gidecek? O bahsettiğimiz evet. Hani kendi başına öğrenebilen, yani esas kırılımı işte demin de söylediğim evet. Gibi kendi başına öğrenmeye başladığında yaşayacak yapay zeka teknolojileri. Esas o zaman.
O zaman başka şeylerde konuşmak yani gerekecek. Bugüne göre öyle konuşacağız. Bugün,
ama evet. O ne zaman olacak? Bunun hakkında bir şey, evet. Tarih vermek, efendim 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 500 yıl sonra demek.
O dalgayı bilmiyoruz. Evet.
Bilimsel değil.
Evet.
Kim ne diyorsa yanlış.
Bugünü öngöremeyeceğimiz gibi. Yani net işte şu zaman başlayacak. 2022'de chat gibi falan evet. Olmayacak. Olmadığı gibi.
Değişik evet. Şeyler var. Hiçbiri bilimsel evet. Değil. Herhangi bir şeye dayanmıyor. Hı-hı. Ama beklentimiz o yönde.
Evet. Ben yıllar önce Habertürk'te yine seni de konuk ettiğimiz Habertürk'te IBM Türk Genel Müdürü Defne Hanım'ı, Defne Toza'ya konuk etmiştik. O zaman da Watson'ı konuşuyorduk. Dedim ki ya işte şey vardı, keşke bugün de bilseydim getirirdim. Kara Şimşek'in bende bir modeli var böyle. İşte Kara Şimşek de bizim neslimizin çok evet. iyi bildiği işte konuşan araba. Konuşan araba ama yani Siri gibi konuşan araba değil. Yani işte evet, evet. Hani bir şeyi bulması gerekmiyor.
İnsansı yapay zekası. İnsansı yapay zekası.
Evet aynen öyle. Hani, bu bir nevi aslında hani bizim beklediğimiz yapay zeka diyelim. Evet, evet, çünkü... Evet. Hani üzülebiliyor falan böyle yani böyle hani programlanmış da. Gibi değil de
evet.
Üzülebilen işte yani sadece arabayı kullanmak da yani otonom araba kullanmaktan fazlasıydı dediğin gibi.
Tabii konuşuyordu.
O zaman biz de haliyle bunu bekleyeceğiz. Onu konuşurken şey demiştim yani nasıl yapacağız nasıl gideceğiz buraya derken konunun bir yerinde şöyle demişti. Hala yapay zeka insanla yan yana geldiği zaman hangisi daha iyi? Yapay zeka mı insan mı daha iyi yoksa yapay zeka ve insan mı daha iyi? Hala en iyi örnek yapay zeka artı insan. Yani insan yapay zeka. O yüzden aslında senin söylediğin neydi?
Hala öyle.
Hala öyle değil mi?
Hala ya, öyle. Evet. Yani biz şu anki yapay zekayı bizim yardımcımız olarak kullanıyoruz.
Evet.
Bize yardımcı olsun diye. Ha o mesela çok katalog işleri bizden çok daha iyi yapıyor hakikaten. Evet. Daha hızlı yapıyor. Daha doğru yapıyor. İnsansı zafiyetlerden yoksun. Yani onun... Yani bilgisayarların iyi yaptığı işler var, insanların iyi evet. yaptığı işler var. Ben sana desem ki birden yani bir saatte kaça kadar sayabilirsin insansı evet. olarak? Yani matematiksel olarak hesaplayalım. Bir saatte 60 dakika var, bir dakikada 60 saniye var. Evet. 3600'e kadar eğer yorulmazsan. Ki bu ben boş vaktimde dene. Hiçbir zaman 3600'e çıkamıyorsun. Çünkü binlere geliyorsa var. Sayamazsın yani.
Tamam.
Sayamazsın. Mümkün değil 3600. Denedim ben yani.
Çok güzel.
Ama tatilde dönün. Evet, evet,
tecrübe etmiş olarak söylüyorsun. Denin
yani.
Bravo.
İnsan olarak yani böyle 1-2 diyerekten.
Evet.
Fakat bilgisayar çipleri işte saniyede milyarlarca sayıyor.
Çok güzel. Evet.
Yani dolayısıyla o bizden avantajı bu. Yani,
evet.
Biz tabii ki belki onlardan daha hızlı yani düşünce yani Almeyla Armut'u kıyaslamayayım ama
evet.
Bazı şey biyolojik hızlar falan farklı tabii çok daha hızlı olabilir.
Mutlaka.
Onunla karşılaştırmayalım ama işlem bazında söylüyorum. Bizden çok çok daha iyi. Dolayısıyla hamallık isteyen işleri onlara yaptırıyoruz.
Çok doğru.
İnsansı yaratıcılığı gerektiren şeyleri bizim yapmamız lazım. Gelecekte
evet, lütfen.
Gelecekte ne önem kazanacak? İşte insansı yaratıcılık. Altını çiziyorum.
Çok güzel.
Mevcut veriye dayalı değil. İnsani yaratıcılık ve analitik düşünebilme, eleştirel düşünebilme becerileri çok daha önem kazanacak.
Çok güzel.
Katalog işleri ve tekrarlı işleri veya bizi şaşırtan hani mesela biz şaşırıyoruz ChatGPT çok güzel kodlar yazıyor falan. Aslında biz şu anda da yıllardır o kodları bulabiliyoruz internet. Onun yaptığı nedir? Evet. Bunları çok daha değerli toplu bizle konuşma şeklinde bize açıklayarak getirdiği. Evet, evet çok güzel bir imkan. Harika, şahane, çok böyle ama yeni bir şey değil.
Evet.
Daha kullanışlı.
Evet.
Kesin kabul ediyorum. Ama zaten yani biz bunları yapıyorduk yıllarca. Evet. Anladın mı? Dolayısıyla insana ne kalacak? Yaratıcı projeler üretmek ya da işin daha çok işte eleştirel insansı boyutunu insani düşünceyi de devreye sokarak yeni şeyler keşfetmeye yönelik çalışmalar. Yani işin hamallık kısmından kurtulup
evet.
daha çok yaratıcı şeylere odaklanması gerekiyor. Ama bunu Ben her şeyi yapay zekaya havale ettim. O yapsın. Ben bu konuda hakkında hiçbir bilgi bilmesem de olur diyerek olmaz.
Olmaz.
Benim sorunun cevabı da bu olabilir. Gençler kodlama öğrenmemeli. Asla böyle bir şeyi.
Oraya
öğrenmeli.
Gelecektim. Soracağım da oydu.
Sadece bir pratik yapma amacıyla değil. Kodlama öğrenmek, satranç oynamak, analitik düşünmek bunlar hep bizim yaratıcılık, analitik düşünme becerilerimizi geliştiren araçlar.
Evet.
Bugün Python öğrenirsiniz, yani JavaScript öğrenirsiniz. Amaç oradaki dil değil. Amaç bir algoritmayı öğrenip
çok
en
güzel.
Baştan sonuna kadar bir işi nasıl adımlarını tasarlayabilirsiniz?
Algoritmik
buna,
düşünce,
aynen,
çok
insani katkıları
evet.
Nasıl sağlayabilirsiniz? Yoksa ben ChatGPT'ye kodları havale ettim, o yapsın, ben yatıp
aynen
hayal
öyle.
Kuracağım diye bir dünya yok.
Evet.
Sen en azından genel tekniği açısından o kodlama tekniklerini bilmek durumdasın. Detayları unutmuş olabilirsin.
Evet.
O zaten detayları hatırlıyor. Yani o buluyor. Bir beyin cerrahı olduğunu düşün. Bir ameliyat yapıyorsun. Belki dünyada binlerce beyin cerrahı var ve senin bilgisine ulaşamadığın bir tecrübe yaşamış şu anda. Sen yine bir yetenekli beyin cerrahı olabilirsin ama o tecrübeyi bilmiyorsan, o ameliyat anında senin de başına gelirse, eğer bir yapay zeka ile çalışıyorsan o bilgi sana hemen ulaşabilir. Karar yine sen verirsin.
Bravo.
Ama o yoksa artık el usulü gidebilirsin. Tecrübelerden faydalanamazsın. Sadece yani kodlamaya falan
çok
odaklanmayalım.
Güzel.
Her alanda bu böyle.
Çok güzel gerçekten. Evet. Yani matematik hesap makinesi var diye matematik öğrenmemeye
aynen.
Gerek yok yani. Evet.
Evet, aynen. Onu diyorum. Bravo, çok iyi örnek. Ben de,
yani
o zaman yani hesap makinesi
yanlış,
var
evet.
Diye biz o zaman
evet.
Matematik öğrenmeyelim.
Evet,
yani.
Hesap öğrenmeye
bazen
gerek
diyorlar
yok. Bazen
kodlama çocuklarımı ya çocukları sıkmayalım diye. Hayır, sıkmayla alakası
tabii
yok.
Ki
zaten
yok
kimse
ya.
Zorla bir şey yaptırmıyor.
Zaten yaptıramazsın.
Yani matematiği
evet.
De pek çok çocuk sıkılıyor
tabii.
Ama senin onu cazip hale getirmen lazım. Bu müfredat neyse, öğreten kimse önce kendi hakim olacak. Sonra onu cazip bir şekilde, merak uyandıran bir şekilde, sade bir şekilde. Yani çocuk soracak sana bunu nasıl
çok
yapabilirim
doğru.
Diye.
Çok
sen
doğru.
Öyle bir anlatacak. Matematik için de geçerli bu
tabii.
Diğer şeyler için de. Matematiğin bir suçu yok ki. Onu doğru anlatamayanların suçu var.
Evet. Çok
matematik
doğru.
Eğlenceli bir şeydir. Kod yazmak eğlenceli bir şeydir.
Doğru.
Bu onların suçu değil ki.
Evet.
Yani çocukların veya herhangi birinin ondan uzak durması. Bunu doğru anlatacak kaynakların olmaması
evet.
Bir yanlışlık.
Onu yakaladıktan sonra çocukları veya gençleri kimse o illa çocukta olması
tabii
gerekmiyor.
Tabii canım. Ya zaten
ama
kimseye
yani,
şey
evet.
Demiyorsun. Yani biz niye yani müzik öğretiyoruz, flüt çalıyoruz
ya,
mesela.
Evet.
Hepimiz profesyonel müzisyen mi olacağız? Yani ya da niye bak
çok
yani,
güzel. Doğru. Doğru.
Matematik niye öğreniyoruz? Çoğumuz sanatçı oluyor. Yani avukat oluyor. Ama yani matematik öğrenmek lazım.
Evet.
Analitik düşünebilmek lazım.
Kesinlikle.
Ya da eleştirel düşünebilmek lazım. Bunlar kodlama yapmak, satranç oynamak, münazara kulüple bunların hepsi bunları destekleyen eylem. Matematik öğrenmek. Yani hepsi birbirini destekleyen şeylerdir. Orada hiçbirimiz Nobel almak için matematik öğrenmiyoruz.
Çok,
günlük hayat için öğreniyoruz yani.
Evet.
Kodlama da neyi öğretir? Misal işte algoritmik düşünce. Yani algoritmik düşünce nedir? Bu da uzaydan
evet, olur,
bir şey
evet, tamam,
keşfetmiyoruz.
Olsun.
Yani
evet.
Bu da böyle algoritma da çok böyle can canlı bir laf.
Doğru,
herkesin
bravo.
Ağzında pelesin. Biz 30 yıl önce algoritma deyince herkes evet. Böyle bakardı. Şimdi çok moda bir terim oldu. aslında programlama değillerdir. Şu aslında algoritma dediğimiz bütün hayatta kullandığımız şey bir işin en başından sonuna kadarki
çok
adımlarını
güzel.
Belirlemek o kadar.
Bu kadar.
Yeni ya yani öyle
evet.
Bir şey aramayın artık.
Can canlı
bir
şey değil. Çok
aramayın.
Güzel. Çok güzel.
Yani siz bir manager da olsanız, bir hukukla da ilgilenseniz ya da sanatla da ilgilenseniz o işin ve tatile de gitseniz, düğün
evet.
De planlasanız en başından sonuna kadar
planlıyorsan
adımlarını
algoritmik bir şekilde plan
kurmak. Tasarlama yani. Kafanda
evet.
Veya kağıtta
evet.
Nerede yapacaksan ama bu sen onu tasarlarsın Python'la tasarlarsın yazılı yaparsın başka
çok
bir
güzel.
Araçla yaparsın.
Çok
arkadaki
güzel.
Mantık değişmiyor.
Değişmiyor.
Biz diyoruz ki bunu gelin kodlama mantığıyla yapın. Çocuklar o antrenmanı
evet.
Okulda daha ufakken öğrensinler
çok
bu
güzel.
Algoritmik düşünceyi.
Tabii ki.
Yoksa kimseyi zorla yaz tatilinde hadi
ya, tabii.
Kodlama öğren böyle bir şey yok.
Yok.
Cazip hale getireceksin.
Esas
aynı
zorlu mesele
yapay
bu.
Yapay zekada da
İçinde...
geçerli. Benim yapmaya çalıştığım çalışmalar ona yönelik. Yani insanlara mümkün olduğu kadar sade ama bayağı değil sade
hı-hı.
Anlatıp
evet.
Anlaşılabilecek bir dille. Hani bu teknoloji...
Basit ama basitlik yani kötü
değil,
eleştiren anlamındaki basitlik değil. Evet.
Mümkün olduğu kadar cazip hale getirip ya bunu, bu burada bu var böyle yapabilirsiniz'i yapmaya evet. çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bu da çok zor. Bir şeyi basitleştirmek o kadar her zaman alıyor ki.
Kısa yazmak gibi yani veya kısa anlatmak gibi. Yani bir konuyu.
Yani şu kitabı oluşturmak çok... Yani bana deseler diyorsun, ki işin tekniğini yaz. Yani kodlarını yaz çok daha kolaydı. Yani benim için o çok daha kolay. Ama şu formatta basitleştirerek anlatmak gerçekten çok zor bir şey. Çok iyi. Ama umarım başarmışımdır.
Umarım. Çünkü bu da bayağı şimdi böyle biz bunu hem kitapçılarda bulabiliriz, online'da bulabiliriz. Bir yerde. De senin aslında yine yaptığın çok kıymetli bulduğum, ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Veri bilimi kullanmakla.
Evet, doğru.
Ondan da bahsedelim. Evet. Nedir veri bilimi? Aslında bugün konuştuk veri biliminden biraz bir
veri
şeyler
bilimi,
konuştuk.
Veri bilimi okuryazarlığı, e-kılavuzu. Aynen öyle. Evet. Hazırladık. Burada bir SAS, veri bilimi ve veri analizi ve yapay zekanın öncülük şirketlerinden biri. SAS sponsorluğunda ve oradaki ekiple birlikte yaptık biz bu çalışmayı.
Çok
grafiklendirmesi,
güzel.
Diğer çalışmaları. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
Ben de selam söylemiş olayım. Onlar da, ellerinize sağlık hepinize.
Evet, onlarınla birlikte geliştirdik. İçeriğini ağırlıklı olarak ben yazdım. Ve grafiklerini falan, bütün grafiklerini de ben yaptım. Yani oradaki grafiklerin falan tamamı da bana ait. Ama işte Mizanpaşa diğer destekleri evet. aldım onlardan, sağ olsunlar. Böyle bir onun sponsorluğunda herkese ücretsiz dağıtılan, indirilebilen. Belki sen de adresini...
İndirdim tabii ben paylaşmıyorum. YouTube'da şey yapalım, alta ekleyelim. Tabii
zaten
ki.
Arattırırlarsa da veri bilimi kılavuzu diye.
Tamam.
El kılavuzu diye, SAS diye aratırlarsa.
Aratırsa zaten çıkar, aynen öyle.
Bulurlar. Orada temel veri ve veri bilimi okur yazarlığı adı altında yaptık biz bunu. Amacımız şeydi, burada hiç konuyla alakası olanlar dahi, süper. Yani avukat olsun, doktor olsun, bankacı olsun veya herhangi meslekte evet. alıp günümüzde ya ne oluyor, bu veri nedir, veri bilimi nedir, makine öğrenmesi mükemmel. Nedir? İşin tekniğine, yani şey anlamda tekniğine, böyle kodlama anlamında tekniğine girmeden yine, ama tabii ki bir lise matematiği yine gerekiyor. İşte ortalama alma nedir, medyan nedir güzel. İçin hani orada basit böyle matematiksel istatistik örnekler veriliyor. Öyle bir kılavuz hazırladık. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani SAS'ın sponsorluğunda, onların da çok büyük katkısıyla. Ve bunu herkese ücretsiz kullandık ve çok da olumlu tepkiler evet. alıyoruz. Orada da amacım aynen burada olduğu
ben
gibi.
Ben onun için özellikle belirtmek
aynen
istedim.
Burada olduğu gibi insanlara hani işin ABC'sini anlatıp bir farkındalık yaratıp
çok önemli.
Bir başlangıç noktası sunmak. Yani belki de bunların içinde gerçekten veri biliminde profesyonel çalışacak gençlerimiz olabilir. Ki onlara da tavsiye ederim bunu.
Tabii ki.
Bir yol haritası da sunuyor aynı zamanda o kılavuz. Dolayısıyla bu böyle bir şey yaptık.
Çok
ben,
iyi.
Teknoloji, bir de tabii şunu da söyleyeyim, aynı şekilde sponsorlardan biri de Teknoloji Geliştiricileri Derneği de sponsor oldu bunu. Dolayısıyla aslında oranın da amacı bu zaten, bu farkındalıkları oluşturmak. Ve özellikle gençlere yönelik bu hani doğru yolları sunabilmek, aslında buna yönelik çok ciddi. Bir
güzel bir kaynak.
Kaynak oldu diye düşünüyorum ki evet. bana gelen şeyler o yönde.
Geri yani. Bildirimlerde zaten.
Aynen
evet.
aynen. Çok, ben onda de... da çok emek, yani basitleştirmek için çok çaba sarf ettim.
Yine evet o.
Umarım yani o gelen dönüşler de öyle çok güzel.
Eline
dönüşler
sağlık gerçekten. Sağ ya o konuda da yine dediğim gibi biz linke de bırakacağız ama hani olur ya. Hani izlerken bulamadınız demediniz, çok basit bir şekilde Google aramasıyla bir
aynen,
herhangi bir arama motoruyla
yani Zafer Demirkol evet. veri
arasanız
biri,
evet.
Okur yazarlığı
deseniz
diye,
çıkacak.
Çıkıyor zaten.
Mümkün değil. LinkedIn'de de açık
ya
zaten.
Ya da bana
bende.
LinkedIn'den ulaşır
tabii ki. Aynen öyle.
Oradan LinkedIn'de muhakkak. Ben daha çok aktifim onda.
LinkedIn'de de zaten çok sayı dediğim gibi senin aslında geriden gelen kılavuzların yönlendirmelerin
evet,
çok var. O yüzden de iyi bir içerik var
yani
orada.
Bu konu,
tavsiye ederim ben.
Beri konuştuğumuz konularda çok fazla içerik üretiyorum ben. Gerek kendim üretiyorum, gerekse paylaşmaya
tabii.
değer gördüğüm içerikleri. Çünkü hani içerik üretmek çok zaman alır, çok zor.
Çok.
Her gün üretemiyorsun
doğru.
tabii.
Yani özellikle iş yaparken o içeriği üretmek.
Tabii. Çünkü onların evet. yani bir maddi karşılığı yok açıkçası.
Çok güzel.
Evet. Sadece bu gönüllülük esasına dayanıyor ve ben aslında yani benim background'uma bakarsanız da zaten hep böyle paylaştığımı görüyorsunuz.
Çok iyi. Doğru, aynen, tabii yıllarca böyle, gerçekten ben de katılıyorum. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ChatGPT böyle çok gündeme geldi ama şunu öğrenmek istiyorum. Az önce de IBM Watson demiştim. İşte Google'dan bahsettik. Şimdi bunun bir açık olanları var. Bu işte ChatGPT açık, o yüzden şu an çok konuşuyoruz. Yani açık olmasaydı konuşmayacaktık. Şu an hem kapalı kapılar ardında yapılan şeyler hakkında, geliştirmeler hakkında veya açık olsun. Senin görüşün nedir? Kim nereye gelebilir, kim daha iyi olabilir gibi bir şey söylemek mümkün olur mu? Bilimsel açıdan değilse de bir tahmin olarak da veya hani yani şu zamanları geçtiğimiz zaman şunlar da eğer devreye girerse farklı bir senaryoyla karşılaşabiliriz dediğin bir şey var mıdır?
Yani teknoloji bazında var özellikle.
Tamam.
Yani iki tane temel teknoloji tam anlamıyla devreye girerse, ki kısmen girmiş durumda bunlar ama ne kadar girdiğini henüz tam kestiremiyorum şu anda. Çünkü bazı bilgileri vermek ticari sır.
O yüzden evet. Ben de
onları
aslında
ben de bilemiyorum. Evet. Yani o firmaların içinde neler olup bittiğini. Yani OpenAI'yi de açıkçası hani evet açık kaynak ama
ne kadar açık? Yani, evet. Mesela 4 kapalı şu an. Evet.
Mesela yani bilemeyiz bunu. Bunun hakkında yani hele benim yani çok uzaktan biri olarak hani belki Silikon Vadisi ve o firmaların.
Anladım.
Zaten o firmaların içinde olsan da konuşamazsın.
Konuşamaz.
Dolayısıyla yani bilmiyorum açıkçası.
Evet. O yüzden de teknolojik kısmı daha önemli. Hangisi?
Şimdi genel kalacak söylediklerim ama benim iki alanda büyük yani bir beklentim var. Ki zaten kısmen bazıları girdi. Kullanıyoruz zaten. Birincisi edge computing dediğimiz şey.
Evet.
Yani uç birimlerin hesaplama gücü olarak devreye girmesi. Hmm. Yani senin telefon vesairenin çok yüksek bir hesaplama gücü gerektiriyor yeni atılımlar ya. Mesela ben gelirken yine baktım ChatGPT'ye ya ölçekleniyor şu anda devre dışıyız dedi mesela.
Evet evet aynen öyle.
Neden?
Doğru.
Çünkü çok büyük patlama talep oldu. Serverlarım büyük bir ihtimalle çöktü.
Tabii.
Şu an disable mesela çalışılmıyor yani. Evet. Ya da kısmen çalışılıyor. Çünkü bir işlem gücü gerektiriyor. Donanım gerektiriyor. Onu o ölçekte bir donanım çok zor hakikaten. Onun için de senin benim bu cihazların hani o eskiden buna benzer yazılım paylaşımları vardı.
Evet.
Bunu donanım versiyonunu düşün.
Güzel. Onun Torrent'in donanım olan.
Gibi. Tamam. Aynen.
Evet.
Donanım. Edge computing deniyor.
Buna. Evet.
Kenar, kıyı artık nasıl çevirirsen. Bir orada büyük gelişimler bekliyorum. Ki zaten hani çok büyük.
Görüyoruz
zaten.
Kullanıyoruz
evet. Zaten.
Evet. Evet. Evet.
Kısmen. Onu daha da gelişir diye umut ediyorum. Bir de quantum computing de bekliyorum. Şu an evet. Quantum yani donanımsal olarak bahsediyorum. Yazılımsal olarak değil.
Evet.
Evet Google'ın mesela diyor ki Google ben sahibim quantum computer'e. IBM diyor ben sahibim. Evet sahipler hakikaten ama hani bunun anladığımız anlamdaki teknolojik yani şu anki anlamdaki daha pratik kullanımlarının
gerçek örneklerini görmüyoruz.
Devreye gireceğini umut ediyorum.
Ha anladım pardon.
Evet. Çünkü onda için ben uzman olmadığım için o konunun çok da hani şeyine girmek istemiyorum.
Tamam olur tabii ki.
Ama şey yani mesela o konuda da efsaneler var. İşte vay gerçek kuantum olsa işte dünyadaki bütün şifreler kırılır vesaire. Bunlara da bilmiyorum. Yani bilmediğim için de bir yorum yapmak istemiyorum. Doğrudur da kısmen.
Olabilir de.
Benim gözlemlediğim, benim gördüğüm ya da bize anlatılan, çünkü bilmiyoruz her şeyi.
Evet.
Henüz tam anlamıyla bir quantum computing devreye girmiş evet. değil yapay evet. zeka. O da çok eğer girerse çok hızlandıracak
evet,
işi.
Her şeyi. Evet, yeni bir
daha yani ekonomik boyutlara erişirse diyeyim buna.
Aa güzel. Evet. Yani, bence de esas mesele de bu.
Mesele belki
doğru,
de bu.
Doğru,
çünkü onun
doğru.
maliyetleri falan da şu anda çok yüksek. Ve de yazılımları daha gelişirse çünkü onun bir yapısı da biraz farklı. Bu iki temel teknolojide ben hani bu
gelecek bekliyoruz.
Yani çok kısa vadede.
Kısa vadede. Tamam.
Yani 10-15 yıl içinde çok hızlandıracağını öngörüyorum bu çalışmayı. Ama şunu hiçbir zaman öngöremeyiz. 5 yıl sonra ne olabilecek?
Ne olacak onu bilmiyoruz.
Hiç bilemiyoruz. Hatta 1 yıl sonra yani orada evet. ne olur?
Kim derdi ki Moore yasası devre dışı kalsın.
Ya
mesela.
Değil mi? Evet. Onun için hani bunlar çok genel varsayımlar. Ama dedim ya 2 yıl bile çok uzun şu anda öngörüyorum.
Evet değil mi? Böyle evet.
Bir yıl
bilimsel bile... konuşacaksak zaten dediğin gibi çok mümkün
çok uzun.
Değil. Yani evet,
en fazla
yanlış
ay,
evet.
Eskiden mesela firmalar 10 yıllık falan projeksiyonlar evet. falan.
Şimdi, yani bir daha konuşalım onları değil mi? Çok güzel. Sevgili Zafer, çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. Ağzına sağlık, zihnine sağlık. Sağ Ayrıca olsun. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Zafer Demirkol'un herkes için yapay zeka kitabını. Bu konuda farkındalık elde edip acaba nereye gidebilir bu konu veya ben bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyorsanız mutlaka bu kitabı da edinmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yine bugün konuştuğumuz bu veri bilimi e-kılavuzu okuma, veri bilimi okuma, veri bilimi ve veri okuma e-kılavuzunda yine hem yorumlarda paylaşacağımızı ümit ediyorum, o yüzden söylüyorum ama yine de internette de bulabileceğinizin altını çizmek isterim. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben sana çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Umarım aynı sıkıcı şekilde olmamıştır.
Umarım, ben de bakalım seyirciler için onu soracağız ama zannetmiyorum, gerçekten gelecek adına konuştuk. Bir başka bölümde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.